Ayrım 13, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 115. Lockhead'in yüzünde kalan azıcık renk de solup gitti. Genç adam dudaklarını oynatmasına rağmen sanki sözcükleri boğazından geçmeye ikna edemiyordu. Eğer ben her kahrolasıca gün yataktan kalkıp hayatıma devam edebiliyorsam, bunu sen de yapabilirsin demektir seni orospu çocuğu. Jean yatağın yanından ayrıldı. Dışarıda bekleyeceğim, seçimini yap. Jean, onu geri çağır. Suyuma mı gidiyorsun? Hayır, lütfen sabırı geri çağır.
Utanıyor musun?
Evet, evet, utanmamam mümkün mü seni puşt?
Peki yapacak mısın her ne gerekiyorsa? Sabır seni canlı tutmak için her ne istiyorsa?
Onu odaya geri çağır, çağır dedim. Tanrılar aşkına beni iyileştirsin ki seni bir güzel pataklayabileyim.
Ha şöyle, sabır!
Diye bağırdı Jean dairenin kapısına doğru dönerek. Sabır,
orada.
Tabii ki. Jean hızla sesin geldiği yöne döndü. Kadın daha şimdiden arkasında duruyordu.
Uzaklaşacağımı söylememiştim dedi büyücü.
Soruyu daha dile getirilmeden keserek, ikiniz de razı mısınız?
Evet, biz...
Bazı şartlarımız olacak diye araya girdi Loki.
Kahretsin Loki dedi Jean.
Güven bana, genç adam öksürdü ve bakışlarını sabıra çevirdi. Evvela sana olan yükümlülüğümüzün bu seçimle başlayıp bittiğini açıkça belirtmek istiyorum. Anlaşmanın bize düşen kısmı o kadar. Gizli saklı sürprizler, iki yüzlü bağlı büyücü safsataları falan olmayacak. Nasıl yani dedi sabır.
Beni duydun.
Loki'nin sesi hala boğuk damajına gerçek bir azimle doluymuş gibi geliyordu. Ya da öfkeydi ki şimdilik o da iş görürdü. 5 yıl sonra adamlarından birinin kıçımdan fırladığını ve hayatımı kurtardın diye sana hala borçlu olduğumu ima etmesini istemiyorum. Bunu kendi ağzınla yüzümüze karşı söylemeni istiyorum. Bu iş bittiği zaman sana en ufak bir borcumuz kalmayacak. Bakıyorum da küstahlığı tam bir sanat haline getirmişsin dedi kadın. Bu oyunu böyle oynaman gerektiğini düşünüyorsan peki, hizmete karşılık hizmet ve borçsuz bir ayrılık. Daha önce de söylediğim gibi. Güzel, istediğim bir ayrıcalık daha var. Anlaşmanın bize düşen kısmı zaten fazlasıyla cömertçe. Sen kiminle pazarlık ettiğini sanıyorsun? Kahrolası bir fırıncıyla mı? Eğer seçimi kaybetmek istiyorsan, isteğini belirt. Cevaplar. Soracağım tüm sorulara ne zaman sorarsam sorayım elimden gelen en iyi şekilde cevap vermeni istiyorum. Ellerini sallayıp beni geçiştirmeni, her şeyin ne kadar karmaşık, korkunç ve akıl almaz olduğuna dair bir şeyler zırvalamanı istemiyorum. Ne hakkındaymış o sorular?
Her şey. Büyü, kartayın, sen, şahinci.
Aklıma ne gelirse, siz büyücülerin sohbet dediğiniz tanrıların cezası gölge oyunundan içim sıkıldı. Eğer senin hesabına çalışacaksam bazı şeyleri açıklamanı istiyorum. Sabır bu isteğe bir müddet kafa yordu. Hayatım özel ve profesyonel olmak üzere ikiye ayrılır dedi en sonunda. İkincisi hakkında konuşmaya yanaşabilirim. Fakat ilkine saygı göstermezsen bunun bazı sonuçları olur.
Yeterince makul.
Loki ağzını tüniğinin yerine silerek eski kan lekelerine yenilerini ekledi.
Jean, bu işi hala istiyor musun?
Evet.
Güzel dedi Loki. Ben de öyle. Bizi tuttun sabır. Şimdi yap yapacağını. Bu boku içimden çıkar.
O işi burada halledemem dedi kadın. Başka bir yere gitmeliyiz hem de çabucak. Limanda bizi Amalfi'nin karşısına geçirecek bir gemi bekliyor. İhtiyaç duyduğum her şey o güvertede.
Pekala deneyeceğim. Ben gidip bir fayton.
Sabırın parmaklarını şıklatmasıyla birlikte dairenin kapısı açıldı. Dışarıdaki sokakta bir fayton duruyor. Sarı fenerleri çiseleyen yağmurda loş bir ışık saçıyor ve önüne koşulmuş 4 at ses çıkarmadan hazırda bekliyordu.
Amma gösteriş meraklısıymışsın dedi Loki.
Gururunu ehlileştirmeye yeteri kadar zaman harcadık Loki. Bundan sonra olacaklardan sağ çıkman için geri çalabileceğimiz her saniyeye ihtiyacımız var.
Dur bakalım dedi Can, bundan sonra olacaklardan sağ çıkmak da ne demek?
Suç kısmen bende. Sizinle konuşmak için çok bekledim. Bunu siz hekim kaçırmaya başlamadan önce yapmam gerekirdi. Loke'nin durumu artık ağırdan da beter ve bu sapasağlam biri için bile yeterince zor olurdu.
Ama dedin ki...
Boş ver Can, aynı satış taktiğini biz de kullanıyoruz diye onun sözünü kesti Loki. Önce şaşılası vaatler, sonra da mühim ayrıntılar. Ne yapman gerekiyorsa yap sabır. Elinden geleni ardına koyma. Karşıma çıkartacağın her türlü büyüye kafa tutabilecek kadar kızgınım. Can seni cesaretine tekrar kavuşacak kadar utandırabildiğine göre çok ilginç bir şey söylemiş olmalı. Sabır'ın ellerini çırpmasıyla birlikte ön kapıdan içeri uzun boylu iki adam girdi. Üzerlerinde geniş siperlikli şapkalarıyla tüylerle kaplı uzun siyah pardesüler vardı ve aralarında katlanabilir bir sedye taşıyorlardı. ''Hayatta kalmak istiyorsan o utancı canlı tut.'' Bağlı büyücü Loki'nin alnına kısaca dokundu, sonra da arabacıları onu sedyeye yatırmalarını işaret etti. Can olup bitenleri temkinli gözlerle seyretse de yaptıkları işten yeterince anlar gibi gözüktükleri için onlara karışmadı. ''Kesinlikle söz verebileceğim bir şey varsa,'' dedi Sabır, dikkat gerektiren bu süreci takip ederek, ''o da gemiye vardığımızda yapmam gerekenin bugüne kadar başına gelen en kötü şeylerden biri olacağı.''
Ara, kırmızı elbise peşinde koşan oğlan.
Birinci kızım.
''Bana hala kızgınsın,'' dedi Zincir. ''Bu bir soru değildi. Tuğladan bir kenef kadar anlayışlı biri bile Loki'nin tutumunu apaçık görebilirdi.''
Sabeta'nın yakalanışının üzerinden bir gün geçmişti ve Loki'ye bahçeye düşüşünün etkilerini hızla atlatmasına rağmen Pere Landro tapınağına döndüğünden beri somurtkan ve aksiydi. Akşam yemeğinin hazırlanmasına yardım etmeyi ya da yemeği apaçık reddetmişti ve kısa olduğu kadar gergin bir yemek teşebbüsünün ardından Zincir nihayet onu tapınağın damına çıkarmıştı. Şimdi orada sahte ferin sönmekte olan halesinin altında oturuyorlardı. Bu saatte Kamor'daki atacamın görünür her santimi ikinci bir gün batımı getirmeye yetecek kadar doğaüstü bir parıltı saçardı. Şehirdeki her köprü, cadde ve kule o ürkütücü ışıkla kaplıyken çelik mavisi göğün altında tüm kent on binlerce ışıltılı iplikle örülmüş koyu renkli bir goblenden farksızdı. Tapınağın bakımsız çatı bahçesinin korkulukları Loki ile Zincir'i meraklı gözlerden saklıyordu. İkili saksı kırıklarının arasında birkaç adım mesafeyle oturmuş birbirine bakıyordu. Zincir sigarasından alışılmışın dışında bir sıklıkla nefes çekiyor, aldığı her solukta sigaranın tütünü kor gibi parlıyordu.
''Şu halime bak,'' diye söylendi adam. ''Bana anakasti karası tüttürüyorsun. Yani bayram harmanımdan. Tabii ki bana hala kızgın olacaksın. Daha 7 yaşındasın ve dünyaya bakış açın ancak bu kadar geniş.''
Zincir sol elinin baş ve işaret parmaklarını havaya kaldırdı. Aralarında cömertçe bir mesafe olduğu söylenemezdi. Bu hareketi nihayet Loki'nin sessizliğini bozdu.
''Yaptığın adil değildi.''
''Adil mi? Sahiden de gözümün içine baka baka adına adalet denen o yalana inandığını mı söylüyorsun oğlum?''
Zincir sönmek üzere olan sigarasından son bir nefes çekti ve izmariti karanlığa fırlattı.
''Sen ve öteki kurt yavruları hariç yangın yerindeki herkes ölüp gitti. Gölgeler tepesinde yetişkin bir adamın taşaklarını üzüm gibi soyduracak en az iki büyük hata yapmana rağmen hayatta kaldın.'' Ve hala kalkmış adaletten.
Hayır dedi Loki. Gücenik bir asabiyeti ifade eden tavırları sanki altını ıslatmakla suçlanmışçasına yerini derhal şaşkın bir utanca bıraktı. Hayır hayır, o şeylerin adilce olduğunu söylemedim. Hayatın adil olmadığını farkındayım. Ama senin de öyle olduğunu sanmıştım.
Ah dedi Zincir, bak sen. Kendimi daima haddinden fazla adil biri olarak görmüşümdür. Bak kafan en çok neye bozuk? Sabeta'ya ne olacağı konusunda yalan söylememe mi? Yoksa kurduğun tezgahın doğaçlama davranmaya umduğun kadar açık olmamasına mı?
Bilmiyorum.
İkisine de, hepsine.
Lake, resmi hitabet için fazla genç olabilirsin. Fakat sorunlarını irdelemeyi ve onları parça parça izah etmeyi en azından denemek zorundasın. Şimdi al sana bir diğer önemli soru. Bu tapınakta rahatın yerinde mi?
Evet.
Karnını güzelce doyuruyor ve mışıl mışıl uyuyorsun. Giysilerin temiz, oyalanacak pek çok şeyin var. Hatta her hafta yıkanabiliyorsun.
Evet evet, sahip olduklarım çok hoşuma gidiyor. Tüm bunlar yıkanmaya bile değiyor.
Dedi zincir. Hele bir taşakların aşağı sarkacak kadar yaşa da etrafında göğüsleri teoriyle sınırlı kalmayan genç kadınlar olduğunda yıkanmayı ne kadar zor bulduğunu o zaman konuşalım.
Ne? Neyim? Ne olduğunda?
Boş ver. Günü geldiğinde o konu zaten yeteri kadar kafanı karıştıracak. Sonuçta buradan hoşlanıyorsun. Rahat ve güvendesin. Sana kötü davrandığım oldu mu? Gölgeler Tepesi'ndeki gibi muamele ettim mi?
Hayır. Hayır, hiç de bile.
Peki bunların hiçbiri dün geceki olaya bakış açını etkilemiyor mu? Bana azıcık bile olsa güvenmeni, olumlu gözle bakmanı sağlamıyor mu?
Ben aslında hayaksı.
Güzel konuşmak için çaresizce çabalasa da uğraşları her zamanki gibi sonuçsuz kaldı.
Kastettiğim minnettar olmadığımı...
Sakin ol Loke, sakin ol. Görgü fukarası olman sözlerinde haksız olduğun anlamına gelmez. Ama bana kulak ver. Küçük bir evde yaşıyoruz. Tapınak düzinelerce insanın arasında yaşamaya ve uyumaya kıyasla harikulade gözükebilir. Fakat inan bana, duvarlar içlerinde yaşayanları eninde sonunda hayattan bezdirir.
Ben halimden memnunum diye atıldı Loke.
Mesele yalnızca duvarlar değil Loke. Asıl mesele insanlar. Tanrıların izniyle daha uzun yıllar burada yaşayacaksın. Sen, Sabeta ve Sansalar bir aile kadar yakın olacaksınız. Kimi zaman birbirinizle sürtüşeceksiniz. Kafan her bozulduğunda baş parmağını kıçına sokup duvar taklidi yapmana göz yumamam. Madrabaz bekçi yardımcımız olsun. Her an oturup konuşmaya hazır olmalıyız. Yoksa eninde sonunda birbirimizi gırtlaklamamız işten bile değil.
Ben üzgünüm.
Dayak yemiş bir enik gibi boynunu bükme öyle. Sözlerim kulağına küpe olsun yeter. Eğer burada yaşayacaksan medeni olmak da tıpkı basamaklarda oturmak veya bulaşıkları yıkamak gibi bir görevdir. Bak, bir eskrim ustasının isabetliliğiyle ahlaki vaazlar vermeye bayılmıyor değilim. Ama şimdilik beni alkışlama ve gel dün geceye geri dönelim. Canın sıkkın, çünkü içine düştüğün durum sana tek bir çıkış yolu bırakacak şekilde tasarlanmıştı. Tabii tortop olup kendinden geçene kadar ağlamayı saymazsak.
Evet, o adamlar gerçek birer muhafız olsaydı işler öyle yürümezdi. Anlarsın ya, yani beni beklemeselerdi.
Haklısın. Eğer o adamlar sahiden de dükün casusları olsalardı, bazıları beceriksizlik edebilir veya rüşvete açık olabilirdi. Hatta küçük bir kızın başında nöbet tutmak gibi bir görevi pek ciddiye almayabilirlerdi, doğru mu?
Evet.
Sahiden de dükün casusu olsalardı, Sabeta'yı girilmesi mümkün olmayan bir yere, mesela sabır sarayına da götürebilirlerdi elbette. Ve 6 kişi yerine 12 hatta 20 kişi de olabilirlerdi. Tüm gece camı bölüğü seninle şöyle koyu bir sohbet etmek için sokaklara dökülebilirdi.
Zincir öne eğilip Loke'yi alnından dürttü. Şans işte böyle bir şeydir evlat. Birazcık daha şanslı olsaydın işlerin senin için nasıl daha iyi gidebileceği hakkında ağlayıp sızlayabilirsin. Ama seni temin ederim ki işler daima daha kötü gidebilir. Daima, anladın mı?
Sanırım, dedi Loke. Bir gülün taç yaprağında en fazla kaç meleğin el topu oynayabileceği gibi kendi bilgi dağarcığının çok öncesindeki bir konuda öğretmeninin sözünü ihtiyatla kabul eden bir öğrencinin o tarafsız ses tonunu kullanarak.
Senin yaşındaki birini bu konu hakkında biraz düşünmeye sevk edebildiysen bu bile bir başarı sayılır. Üstüne alınma.
Zincir sözlerini sürdürmeden önce parmaklarını çıtlattı. Ne de olsa bir daha asla kaybetmeyeceğine dair başkalarının önünde and içtin. Tabii böyle bir şey canım ne zaman isterse altın külçe sıçmayı öğrenmem kadar muhtemel. O ayrı.
Ama
artık bu konuyu kapatalım. Mizacına aşinayım evlat ve tek seferde onu birkaç kereden fazla dürtmeyecek kadar kafam çalışıyor. Gelelim diğer meseleye. Dün Sabeta'ya yapılması gereken şey hakkında yalan söylediğim için kızgınsın.
Şey, evet.
Ona karşı bazı hisler besliyorsun.
Ben, hiç de...
Numarayı bırak, bu önemli. Ona karşı bazı hisler beslediğin gün gibi ortada. Burada incinmiş bir gururdan fazlası var. Bana bundan bahseder misin? İçinden her an ayağa kalkıp oradan kaçacakmış gibi hissetse de bir şekilde ağır ağır gönülsüzce söze girdi ve gerek Sabeta ile olan ilk karşılaşmasını, gerekse de kızın daha sonraki kayboluşunu en genel hatlarıyla zincire aktaracak cesareti buldu.
''Vay canına!'' dedi adam usulca olan sözünü bitirdiğinde.
Loki hikayesini bölük bölçük anlatırken hem gökyüzü hem de altlarındaki şehir kararmıştı.
''Artık neden öyle dellendiğini anlıyorum. Aynı halı iki defa altından çekildi. Beni affet Loki. Gölgeler tepesindeyken Sabeta'ya karşı böyle hisler geliştirdiğinden haberim yoktu.''
''Sorun değil.'' diye geveledi Loki.
''Sanırım ona tutkunsun.''
Öyle miyim?
Bu sözcüğün anlamına dair çok az bir fikri vardı ve nedense kulağa doğru, hayır, yeterli gelmiyordu.
Niyetim hislerini küçümsemek değil evlat. Tutku tıpkı bir hastalık gibi ansızın ve şiddetle bastırabilir. Nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Vücudunun, ah, erkeklerle kadınlar arasında geçen münasebetlere hazır olmasına henüz yıllar var. Ama tutku öyle bir şeyi umursamaz. Kendince bir güce sahiptir. İşin kötü tarafı da bu.
Peki iyi tarafı ne?
Tutkular zamanla kaybolur. Bu ikimizin şu an burada oturması kadar kesindir. Tutku bir ateşten fışkıran kıvılcımlar gibidir. Bir an için akkor gibi yanar, sonra da sönüverir. Sabeta'ya yönelik hislerini geride bırakmak istediğinden hiç de emin olmayan Loki kaşlarını çattı. Hisleri bir gizemler yumağıydı ve onları çözmek için zihninde yaptığı her girişim vücudundaki tüm sinirlere hoş bir ürperti yayıyordu.
Heh, bana inanmıyor veya inanmak istemiyorsun, öyle olsun. Fakat içinizden biri eğitime gitmediği sürece her gün Sabeta ile beraber yaşayacaksın. Tahminimce birkaç yıl geçmeden ona bir kız kardeş gözüyle bakmaya başlarsın. Yakınlığın diğer insanlara karşı beslediğimiz duyguları törpülemekte üstüne yoktur. Göreceksin.
İkinci kısım. Zaman akıp gitti, günler ve aylar birbirine kaynayarak yıllara dönüştü ve Jean Tanne nihayet centilmen piçlere katıldı. 77. Perelandro yılının yazında Jean'ın gelişinden 2 yıl sonra Camor şehir devletinin üstüne o nadir kulaklıklardan biri çöktü ve Angevin nehri alışıldık yüksekliğinin 3 metre altında akar oldu. Kanallardaki su grileşip ağırlaşarak çürüyen bir cesedin damarlarındaki kanı andıran bir kıvama büründü. Kanal ağaçları yani upuzun kökleri de etraflarındaki pislikleri içerek döne döne şehrin akıntılarında dolaşan o ihtişamlı bitkiler artık kasvetli yığınlar halinde sulara batıp çıkmakla yetiniyor, hareket alanları nehirle ve yüzen çarşıyla kısıtlı kalıyordu. İpek parlaklığındaki yaprakları matlaşmış ve dalları sarkmıştı. Kökleri ölü deniz canavarlarının dokunaçları misali suda gevşekçe salınıyordu. Tarikatlar yağmak bilmeyen sağanak, arıtıcı bir yağmur için akla gelen her türlü şeyi yakarak adaklarda bulunurken tapınak semti günden güne dumana boğuluyordu. Sefilden de sefillerin penceresiz evlerdeki her odada onar kişi yattıkları kazan ve tortuluktaki alışıldık cinayetlerde patlama olmuştu. Dük'ün kelle başına ücret alan ceset avcıları, çürüme aşamasındaki eski vatandaşları fıçılardan ve lağım çukurlarından çıkartırken bol bol ıslık çalıyorlardı.
kentin fevri katillerinden daha özenli çalışan profesyonel suçluları, kurbanlarının kalıntılarını gece vakti körfeze atarak Kamor'un havası için üzerlerine düşeni yerine getiriyor. Bu adaklar Demir Deniz'in yırtıcıları tarafından sessizce ortadan kaldırılıyordu. İşte bu atmosferde dumanın ve birbirinden farklı yüzlerce leş kokusunun havaya hakim olduğu, sıcak yaz akşamlarında centilmen piçlerin tapınak damında toplanması söz konusu bile değildi. Bu yüzden peder zincir 5 genç yanaşmasını cam yuvadaki mutfağın rutubetli serinliğinde toplar olmuştu. Zincirin emriyle son günlerde yemeklerini ılık yiyorlar, pişirilmesi gerekenleri yüzen çarşının yakınındaki tezgahlardan temin ediyorlardı. O hafta yarım senedir ilk defa noksansız olarak bir araya gelmişlerdi. Zincirin iç içe geçen eğitim programları bir cambazın tabak çevirme gösterisinin karmaşıklığına bürünmüştü. Genç yanaşmaları muhtelif tapınaklarda ve mesleklerde yer değiştirerek onların alışkanlıklarını, jargonlarını, adetlerini ve gündelik yaşama dair ayrıntılarını öğreniyorlardı. Tüm bu eğitim gezileri gözsüz rahip tarafından Kamor'un ve onun suç camiasının çok ötesine kadar uzanan fevkalade bir irtibat ağı vasıtasıyla tertipleniyor. Maliyetleri ise büyük ölçüde Kamor vatandaşlarının senelerdir cömertçe bağışladıkları küçük çaplı servetten karşılanıyordu. Zaman genç centilmen piçler üzerinde daha bariz değişiklikler gerçekleştirmeye başlamıştı. Kalo ile Galdo alışılageldik zarafetlerine mahcup edici bir sarsaklık katan bir boy atma safhasından geçiyor, sesleri geniş bir yelpazede farklılık gösteriyordu. Jean Tannen hala tosunumsu bir yapıya sahip olmasına rağmen omuzları hızla gelişiyordu ve yarım şilinler savaşı gibi itiş kakışlar sayesinde rakiplerinin suratlarını parke taşlarıyla buluşturma sanatına hakim birinin o kendinden emin havasını edinmişti. Çevresindeki bu bariz gelişim emareleri sebebiyle Locke kendi durumuna gizli bir hoşnutsuzlukla bakıyordu. Sesi henüz kalınlaşmamıştı ve hayatı boyunca hiç olmadığı kadar irileşmesine karşın bunun tek faydası onu her zamanki oranında, yani dört bir yanı daha uzun ve geniş çocuklarla çevrili ortalama cüssede bir çocuk olarak tutmaktı. Ve diğer oğlanların kendisine toplu operasyonlarının kalbi ve beyni gözüyle baktıklarını bilmesine rağmen Sabeta ne zaman eve gelse bu bir züğürt tesellisinden fazlası olmuyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 124.